Ayrım 22, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 283, 65. Bölüm. Telefonuma vakit ayırdığınız için teşekkürler Bay Green, size minnettarım.
Önemli değil Bay Reyes, bugün siz büro çocukları için ne yapabilirim?
Hiyerarşi önceden kurulmuştu. Bu Green'in ve Reese'in birbirlerine hitap ediş şekillerinden anlaşılıyordu. Green ayağa kalktı, ofisin çevresinde duvarlarla arasında bir ayak mesafe olacak şekilde dolaştı. Gülümsemesinin ardında bir sevimlilik vardı ama bu otoritesinden ve gücünden bir şey kaybettirmiyordu. Green ile FBI arasındaki ilişki kopmamıştı. Hiçbir yararı olmasa da Green'in gizemli ajansını başlangıçtan beri bitirmeye çalışıyorlardı. Bu sadece politik bir oyundu ve Green bu konuda fazlasıyla iyiydi. Ama Reese işe yarayabilirdi, Tanrı ona öyle söylemişti.
Bay Green, dün akşam karşılaştığımız iki şüphelinin izini sürmeniz için size büronun yardımını teklif ediyorum.
Reese'in ses tonundan kötü bir şey sezilmiyordu ama Green bir şeyler saklandığını biliyordu.
Çok düşüncelisin Reese, teklifiniz nedir?
Green oyunu topu Reese'e atarak devam ettirdi.
Öncelikle dün geceki şüphelilerle neden ve nasıl karşılaştığınızı bana söylerseniz, kızın parmak izlerini nasıl aldığınızı, adamların bunun üzerinde çalışabilirler.
Reese son zamanlarda büroda olan güvenlik sızıntıları yüzünden şüphelilerin isimlerini kullanmaktan kaçınıyordu. Green sızıntıların farkındaydı ama Reese'in Travis ve suç ortağı hakkında konuştuğunu biliyordu.
Onun Apollo dosyasına ulaşmasına kesinlikle izin veremem.
Sadece rutin bir soruşturma Reis. Tabii ki eğer kızın kimliğini tespit edebilirseniz bunun yardımı büyük olur. Rehnquist'in işbirliği yapmayacağı kesin.
Green elbette Sonya'nın kim olduğunu zaten biliyordu ama Reis'in niyetini anlamak için onu yokluyordu.
Korkarım ben de yardımcı olamayacağım. Benim de elim kolum bağlı. Bu kız her kimse şehirdeki tehlike çanlarını çalıyor.
Artık Green yalan söylediğinden kesinlikle emin olmuştu.
O halde nasıl bir yardım öneriyorsun ve büro neden bu kadar önemsiz bir soruşturmayla ilgileniyor? Kız benim için gerçekten çok önemsiz.
Kısa bir sessizlik oldu.
Bildiğiniz gibi kullanabileceğimiz çok fazla kaynak var ve bu meseleyle de kızın kimliğinin hassasiyeti sebebiyle ilgileniyoruz. Kimdi her neyse, biz Hoover çocuklarının nasıl olduğunu bilirsiniz.
Reese zoraki bir gülüş attı.
Her neyse, yardım edebileceğim bir şey olursa haber vermeniz yeter. Beni nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz.
Tamam Reese, gerçekten teşekkür ederim ve kızla ilgili bir şeyler öğrenebilirsem sana haber vereceğim. İyi geceler.
Küçük işgüzar moron.
Green telefonu kapattı ve bir süre ona baktı, düşündü, hesapladı, zaman ilerliyordu.
Apollo dosyası yarın bir yerlerde ortaya çıkacak.
Green Norman'ı çağırdı. Norman yorgun yüzüne yapıştırdı, bir gülümsemeyle içeri girdi. Green heyecanını neredeyse hiç kontrol edemezdi. Norman'da ise bu durum nadiren görülürdü. Green ona beklentiyle baktı. Norman ilk önce oturması gerektiğini biliyordu.
Efendim, buldular. Postane pazartesi günü Washington'dan gönderilen tüm acele postaların bir listesini çıkardı.
Harika.
Green yumruğunu sıktı ve masaya vurdu.
Hepsi bununla kalmadı efendim.
Öyle mi?
Bize Virginia, Delaware ya da DC plakalı çalıntı ihbarı yapılmış araba ortaya çıkarsa sizi bilgilendirmemizi söylemiştiniz.
Bir tane çıktı.
Güzel. Doktor Rogers'tan haber var mı?
Reese genel merkezde oturmuş, boş bir not defterine bakıyordu. Green en sonunda onunla konuşmuştu. Her şey artık daha iyi anlaşılıyordu. Başkan Jensen'ı aradı.
İşbirliğine yanaşmadı ve kaçakları nerede yakalayabileceğimizle ilgili bir bilgi yok.
Tamam, peki ne yapacaksın?
Jensen'ın sesi çaresiz geliyordu. Reese'in becerilerine olan bağımlılık onur verici olmaktan çok rahatsız ediciydi.
Onu bir gölge gibi takip edeceğim ve bir noktada bizi oraya götürecek. Soruşturmama devam edeceğim efendim. Lütfen devam et Reese. Lütfen devam et. Neye ihtiyacın varsa.
Reese ne istediğini zaten biliyordu. Yakıt dolu bir jet ve starterlar için tam birlik operasyon kapasitesi.
Serindir, Dallas hazır bekliyor.
İstediğimde SHK'dan tam destek de alacağım değil mi?
Dipnot, SHK Stratejik Hava Komutanlığı, Strategic Air Command.
Reese, sadece hangi saha ofisinin yardımına ihtiyacın olduğunu söyle ve oradaki patron mızmızlanırsa beni aramasını söyle.
Teşekkürler efendim, iyi geceler.
Reese, bu son söylediğin sen ihtiyacımız olanı ele geçirene kadar pek mümkün değil. Git ve onu bul.
Çarşamba, 66. bölüm. Travis rüyasız bir uykudan uyandı. Bilinci yerine geldiğinde hafızası onu paniğe sevk etti.
Ah tanrım, hayır.
İçgüdüsel olarak ayağa kalkmaya yeltendi ama olmadı. Elleri ve ayakları kilitli naylon kabloyla bağlanmıştı.
Bunu kim yaptı? Ne zamandır uyuyorum?
En azından ölmemişti. Ama neden ölmemişti?
Cep telefonu.
Travis el yordamıyla beceriksizce cebini yokladı.
Tabii ki gitmiş.
Travis'in gözleri ışığa alışıp görmeye başlayınca etrafını inceledi. Camsız hücreye benzeyen eski halatlarla çevrelenmiş ve ahşap bir sandığın bulunduğu tuğla döşemeli bir odada yatıyordu. Su kokusu alıyordu, deniz değil, daha çok bir nehir gibi. Sanki bir çevre yolu ya da otobana yakınmış gibi ara sıra hızla bir arabanın ya da kamyonun geçtiğini duyuyordu. Uzaktan hafif sesler geliyordu. İş yerindeki insanların bağırışmaları ve hareket ettirilen kutuların sesleri.
Travis vücudunu yavaş yavaş kapıya doğru hareket ettirdi ve ayağı da bastırdı. Kapı yerinden kıpırdamıyordu. Korku ve panik dalgasının geldiğini hissetti ama buna engel oldu. Bağırarak yardım istemeyi düşündü ama bunun kendisini daha da tehlikeye sokacağına karar verdi.
Ölmememin bir sebebi var. Beni canlı istiyorlar.
Saat kaç? Ne kadar zamandır buradaydı?
Ellerini bağlayan naylon kablonun arasından bileğini çevirip saatine baktı.
Hayır. Saat gece yarısını 23 dakika geçiyordu. Eğer LeBlanc Apollo dosyasını acele postayla gönderdiyse ortaya çıkacağı gün bugündü. Ayrıca annesinden haber alacağı gün de bugündü. Oysa burada bir hücrede çaresizce uzanıyordu. Bir şeyler yapmalıydı, herhangi bir şey.
Kendini betonun üstünde sürükledi, sonra iki bacağını havaya kaldırdı ve hızla ahşap kapının üstüne indirdi. Vuruşun şiddetini dizlerine kadar hissetti. Vurmaya ve bağırmaya devam etti.
''Konuşmaya hazırım.''
Dışarıdaki sesler durmuştu. Belki de onu duymuşlardı. Travis kafası soğuk ve sert betona dayalı hızla nefes alarak dinledi. Travis yerde ayak sesleri duydu. Gözlerini açarak küflü tavana dikti. Nefes alışları kendisine yaklaşanın kim olduğunu ve ona ne yapacaklarını bilmemesinden dolayı hızlanmaya başladı. Bir anahtar ve kilit sesi duyuldu. Kapı gıcırdayarak açıldı. Travis içeriye sızan yapay ışıktan dolayı gözlerini kıstı. İki adam şekli seçebiliyordu. Biri kısa, biri uzun boylu, ikisi de siyah saçlı ve esmer tenliydi. Uzun boylu olan adam Travis'e doğru geldi. Travis adamın elinde bir silah olacağını düşünerek yerde uzanmaya devam etti. Adam Travis'i çekip ayağa kaldırdı. Gözleri parlak ışığa alışınca Travis silahlarının hala daha kılıflarında olduğunu gördü. Uzun boylu adam bir av bıçağı çıkardı ve Travis'in yüzüne tuttu. Travis gözlerini kapatıp nefesini tutarak istemsizce geri çekildi. Adam onu dik tuttu ve kıs kıs güldü. Travis gözlerini açtı ve adamın elindeki bıçakla kendisini bağlayan kabloları kestiğini gördü. Bıçağı kemerine koymadan önce tekrar havaya kaldırdı.
''Yanlış bir hareket yaparsan içini balık gibi boşaltırım, comprendes?''
Dipnot, İspanyolca anladın mı?
Travis başıyla panik içinde onayladı. Adam onu kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Travis hapishanesinden çıktığında keskin ışıktan dolayı gözlerini kıstı ve adamların onu götürmesine izin verdi. Gözleri ışığa alıştığında nerede olduğunu görebiliyordu. Umduğu gibi bir yer değildi. Duvarlara yapışmış ofis ve bölmelerin bulunduğu geniş bir ambardı. Travis şu anda bu bölmelerden birindeydi. Sadece tek bir çıkış görebiliyordu. Büyük metal bir kapıydı. Uçak hangarı kapısı gibi tekerlekleri vardı ve neredeyse bir duvara benziyordu. Yapı sağlama benziyordu ve duvarlar gri, beyaz ve pembe ile uyduruk uyduruk boyanmıştı.
Duvarlara üstlerinde lambda taşımacılık AŞ yazılı siyah birer etiket olan büyük ahşap kasalar yığılmıştı. Orada yarım düzine daha adam olmalıydı. Cam bölmeli bir odanın kapısında yaşlıca bir adam telefonda konuşuyor, iki kişi bir masada oturmuş domino oynuyor, başka üç kişi de kutuları taşıyordu. Hepsi silahlıydı ve Travis açık alanın ortasına doğru sürüklenirken hepsi ona bakıyordu. Ambarın tam ortasında ahşap bir sandalye duruyordu. Travis buraya götürüldüğünü tahmin etti.
Eğer ölmemi isteselerdi çoktan ölmüştüm, her şeyi açıklayabilirim.
Ama Travis yakınlaştıkça rahatsız edici bir şey gördü. Sandalyenin ayağına kablolarla bağlanmış bir araba aküsü. Sandalyenin altı ayak önünde bir masa ve masanın üzerinde ameliyat makasına benzeyen bir şey vardı. Travis bayılacak gibi oldu, boğazı düğümlendi ve ağzı kurudu. Adamlar onu sandalyeye fırlattı ve daha fazla kabloyla bağladı. Travis'in kalp atışları hızlandı. Besbelli ki işkence aleti olan şeylere bakmamaya çalıştı ama buna karşı koyamıyordu. Tişörtü ter damlacıklarından sıvısıklam oldu. Uzun boylu adam bir tarafa oturunca kısa boylu olan araba aküsüne bağlanmış kırmızı ve siyah kablolara uzandı ve metal kelepçeleri birbirine sürttü. Travis'in yüzüne kıvılcımlar sıçradı, adam güldü.
''Ne istiyorsunuz?'' diye bağırdı Travis korkusunu gizlemeye çalışmaksızın.
Adam hiçbir şey söylemedi. Bunun yerine cam ofise doğru yürüdü ve içeride oturan yaşlı adama bir işaret yaptı. Yaşlı adam elini önemsemez bir şekilde sallayarak telefon konuşmasını bitirdi. Travis ofisin kirli cam kapısının açıldığını gördü ve yaşlı adam dışarı çıktı. Artık onu daha iyi görebiliyordu. Seyrek siyah saçları vardı. Kel değil, sadece seyrek siyah saçlar. Buğday tenliydi ve derisi yanaklarından ensesine kadar deliklerle doluydu. Ablak bir yüzü vardı. 1.70 santim boylarında ve koca göbekliydi. Göğsünün yarısına kadar açık, kırışık, kirli beyaz bir gömlek giymişti ve kalın beyaz göğüs kılları dışarı fırlamıştı. Belindeki kemer üzerine bol gelen kot pantolonunu doğru yerde tutmaya çalışıyordu. 60'lı yaşlarının ortalarında olmalıydı. Adam büyük bir güven içerisinde sallana sallana yürüyordu. Fazla kilolu ve bu kirli operasyonun şefi olmasının bir karışımı. Ellerini beline koyarak ve keskin siyah gözlerini Travis'e dikerek onun önünde durdu. Travis'i baştan aşağı küçümser bir ifadeyle süzdükten sonra konuştu.
''Tırnaklarının teker teker sökülmesini ister misin?''
Ses yabancıydı ve İngilizcesi bozuktu ama hızlı ve sakin konuşuyordu. Travis adamın yanına büyük ameliyat makasına bakarak cevap verdi. Kelimeler ağzından güçlükle çıktı.
''Hayır, hayır.''
''Arkadaşım, eğer aklından bazı parlak fikirler geçiyorsa diye söylüyorum, unut gitsin. Burada olduğunu kimse bilmiyor ve seni kimse duyamaz. Ne kadar bağırırsan bağır ve bağıracaksın da.''
Travis sandalyesinde kıvrandı.
''Bak, kim olduğunu ya da ne istediğini bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir karışıklık oldu. Burada ne yaptığım beni hiç ilgilendirmiyor ama beni bıraksan iyi edersin. Bir ortağım var ve...''
''Seni almak için buraya mı geliyor?''
''Hiç sanmıyorum.'' diye eğlendi adam. ''Emin olun bayım, biz konuşurken şu kapıdan girecekler.'' diye cevap verdi Travis.
Şişman adam zafer kazanmış gibi gülümsedi ve odanın diğer ucundaki uzun boylu adama başını salladı. Travis sessizce oturdu ve verilen her ne çirkin emirse adamın onu yerine getirmesini bekledi. 30 saniye sonra Travis'in umutları Sonya tekerlekli sandalyeyle oraya getirilince darmadağın oldu. O da kablolarla bağlanmıştı. Ağzı bantlanmıştı ve yanağında büyükçe bir yara vardı. Yaşlı adama öfkeyle bakıyordu.
''Onu mu kastediyorsun?'' diye sordu adam.
Travis Sonya'nın yaralı olup olmadığına baktı. Sonya'nın bu hali ona bir güç verdi.
''Kimsin, ne istiyorsun?'' diye bağırdı.
''Hayır, hayır dostum, asıl sen kimsin ve sen ne istiyorsun?''
''Ne demek istiyorsun? Bizi alıkoyan sensin. Şimdi de bilmediğini mi söylüyorsun?''
Travis'in yüzünden kafa karışıklığı ve panik okunuyordu.
''Aptal, ayağına yatma seni pislik. Şu an bir timsah maması olmamanın tek sebebi beni neden aradığını bilmek istemem. Şehir içinde beni sormadığın yer kalmamış. Gerçekten çok zekice. Neden Castro'ya bir telgraf göndermiyorsun? Bu UMD'nin yeni tarzı öyle değil mi? Dipnot UMD, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Drug Enforcement Association.
Tanrım, bizim Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nden olduğumuzu sanıyor.
UMD mi? Hayır, bu büyük bir hata.
Yaşlı adam arkasını döndü ve baş parmağıyla kısa boylu adama işaret etti.
Ah siktir et, tırnaklarını sök ve öldür, kızı da...
Hayır!
Kısa boylu adam elinde ameliyat makasıyla birlikte masaya yöneldi. Patron da ofisine doğru yola koyuldu.
Düşün!
Bekle, onu bulmaya çalıştığımızı nereden çıkardı ki?
Hayır, olamaz, denemeye değer. Travis ağzı çıktığı kadar bağırdı. Ramon Martinez! George Kramer seni bulmamı söyledi, bu yüzden seni arıyorduk. Yardım istemek için, bir iyiliğin karşılığı olarak.
Ramon Martinez, yetki sahibi yaşlı adam yürümeyi kesti ve dönüp Travis'e baktı. 67. Bölüm. Green tüm gerekli çalışanlarını salı günü bütün gece çalışacakları konusunda uyardı. Çarşamba sabahı güneş doğduğunda USPS birisine küçük bir acele posta teslim edecekti ve bunun içindeki şey uğruna çalıştığı, savunduğu her şeyi ve hayatını mahvedecekti. Green Norman ve genç kriptolog Maynard dünyayı değiştirecek günün ilk saatinde Green'in ofisinde oturuyordu.
Norman, Miami'deki hastanede ne olduğunu bir kez daha anlat. Nasıl olur da Travis ve Rogers'tan hiçbir iz olmaz?
Green'in dikkati bu konuyu düşünemeyecek kadar başka şeylerle dağılmıştı. Özel ajan Reese ve USPS yorgun görünüyordu ve Norman'ın daha önce hiç duymadığı tedirgin bir sesle konuşuyordu. Green'le birlikte bilinmeyen sularda yüzmek korkutucuydu. Norman şu anda onun önündeyken kariyerinin sallantıda olduğunu anlayabiliyordu.
Efendim, bu çok tuhaf ve bu konuyu hastaneye 3 kere gitmiş olan ajanlarla da konuştum. Güvenlik görevlisi Rogers'ın hastaneye girdiğini gördüğünü söylemiş ama bizim adamlarımızın onu beklediği ofisine hiç gitmemiş. O zamandan beri de onu görmemişler. Hedefe benzeyen birisini gördüklerini de hatırlamıyorlar.
Biliyor musun Norman?
Neyi efendim?
Green ayağa kalktı ve masanın üzerinden bir peygamber devesi gibi onlara doğru eğildi. İki adama tam aralarından bakarken ve masasından telefonunu alırken konuştu.
Artık bıktım, usandım.
İlk başta ses tonu sakindi ama sonra bir volkan gibi patladı.
Adamlarımın her şeyi bok etmesinden bıktım.
Telefonu odanın karşısına fırlattı. Telefon duvara çarpıp paramparça oldu. İki adam da sandalyelerine sindiler. Maynard geriye sıçradı ama Norman ürktü ve sessiz kaldı. Gerçeği biliyordu ama söylemeye cesaret edemiyordu. Ona birkaç saniye ver.
Efendim? Norman önce suyun sıcaklığını kontrol etti. Söyleyeceği şeyin doğru olduğunu biliyordu ama tüm görebildiği işleri berbat ederse hayal olacak olan maaşı ve sağlık sigortasıydı.
Ne var Norman?
Green'in ses tonu yumuşamıştı. Ensesini sıvazlıyor ve odanın karşı tarafındaki zemine bakıyordu. Norman konuşmaya başlamadan önce söyleyeceği her sözcüğü ölçüp biçti.
Efendim, kendinize haksızlık ettiğinizi düşünmeden edemiyorum.
Öyle mi? Nasıl yani?
Harika. Green'i iyi yerden yakalamıştı. Ayrıca sakin ve anlayışlı görünüyordu. Maynard Norman'ın bu pozisyonda nasıl bu kadar uzun süre kalabildiğini şimdi anlayabiliyordu.
Efendim, operasyonun hassasiyeti sebebiyle eliniz kolunuz bağlı. Rahatça soruşturma yapabilmeleri için ajanlarımıza yeteri kadar bilgi veremiyorsunuz. Neler olup bittiğini merak ediyorlar ve önlerini görmeden hareket ediyorlar. İşin özü bu her zaman uğraştığımız türden bir şey değil.
Şimdi de tatlandırıcı vakti.
Doğrusunu söylemek gerekirse tüm bunları göz önünde bulundurursak yine de harika bir iş çıkarıyorsunuz.
Norman'ın o sırada genç kriptoloğun başını salladığını gördüğüne yemin edebileceği bir sessizlik oldu.
Küçük piç.
Green sandalyesine yığıldı.
Tabii ki haklısın Norm.
Norman hissettiği rahatlamayla derin bir nefes verecekti ki kendini zor zapt etti.
Tekrar Norm demeye başladı. Güzel.
Problemi bunu aklımızda tutarak ele alalım o halde. Önce bana hastaneyi bağlı, olur mu Norm?
Hemen efendim. Norman numarayı bulabilmek için dosyasındaki kağıtları karıştırdı ama Green'in telefonunun odanın diğer tarafında paramparça olduğunu fark etti. Ta en başından beri öyle yapmayı planlamış gibi cebinden kendi telefonunu çıkardı ve numarayı çevirdi. Çalmaya başlayınca Green'e uzattı. Miami Çocuk Hastanesi. Green'in yüzüne bir gülümseme yayıldı. Evet, iyi akşamlar hanımefendi. Oğlum bademcik ameliyatı için yatacak ama güvenlik nasıl merak ediyorum. Bana güvenlikten nasıl geçildiğini söyleyebilir misiniz? Tüm ziyaretçiler size isimlerini vermek zorundalar mı?
Ah evet efendim, sürücü belgelerinin bir kopyasını alıp onlara her zaman takmaları için bir yaka kartı veriyoruz. Aksi takdirde girişten geçemiyorlar.
Teşekkürler. Green telefonu kapattı. Gerizekalılar. Norm, Miami'deki moronlarla konuş ve onlara hastaneye geri dönmelerini, hedeflerimizin kayıt olup olmadığını güvenliğe sormalarını söyle. Kendi masanı kullan.
Tabii efendim.
Norman sıçrayarak odayı terk etti. Hayatta kalmayı başarmış ve Green'in aklını yeniden hedefe yönlendirmişti. Böylece ofiste Green ve genç kriptolog Maynard kaldı. Saygısız davranışlarına rağmen Green'in bu çocuğa ihtiyacı vardı. Elinde bir tek o vardı.
Pekala Nick, bir işin düzgün yapılmasını istiyorsan sanırım onu kendin yapmalısın. Sence?
Green bu çocuktan en iyi şekilde faydalanmak için onunla oynaması gerektiğini biliyordu. Onun gözünde bu çocuk asi bir ergenden başka bir şey değildi ve otoriter olmaya çalışmak bunun çocukta ters tepmesine neden olurdu. Norman odaya geri geldi ve sandalyesine doğru gitti.
Bence de dedi Maynard.
Pekala dedi Green, özetlemek gerekirse bir sürü yeni gelişme oldu ve hala bir sürü zamanımız var.
Green yaptıklarının ve ilerlemelerinin üstünü çizdiği beyaz tahtaya doğru yürüdü.
Aslında dedi Green, biz kazandık.
22. ayrımın sonu. Sayfa 297.